Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Ben Burak Şolt.
Merhaba, ben Tuna Saftır.
Evet, safları çoğalttık, sıklaştırdık. Bugün 4 kişi çıkalım dedik. Erdi Çin'de, Burak buradaydı, teknoloji evet. kısmında yardımcı olacak. Tuna'nla Gökhan da oyun kısmında yorumlarıyla bizlere renk katacaklar. Geçen hafta 2-2 yapmıştık. Hı-hı. Birleştirin diyen oldu, ayrın diyen oldu. Biz
evet, topluca kahvehane gibi oldu.
Bir değişik bir şey oldu. İlk olarak HBO'nun hacklenmesiyle başlayalım. Game of Thrones'u izlemeyen var mı burada?
Yok
herhalde. İzlemiyorum. Hayatımda hiç izlemedim.
Konuşayım mı?
Yok abi sakın. Gerçekten hiç izlemedim.
Game of Thrones'un bölümleri çalındı, birkaç bölümü. Hatta senaryosu çalındı. İşte hatta oynayanların telefon numaralarına kadar çalınmış. Gazetelerle falan paylaşılmış evet. bunlar. Fakat yani hackerlar bir bölümü televizyonda yayınlanmasından önce yayınlamasına rağmen televizyonda yayınlanan bölüm izlenme rekoru kırdı. Bir de böyle bir durum söz konusu. HBO'nun CEO'su da çıkmış açıklama yapmış. Ya açandan beri o kadar önemli değil. Hackerlar atıyor, sıkıyor. Bir çoğu atmasyon falan demiş. Ama adamlar öyle bölüm yayınlıyor.
Yani senaryolar da, ileriki sezonların senaryoları da çalınmış. Çok ciddi. Yani bir sürü emek toptan gitmiş gibi bir durum var aslında.
Evet. Gerçi ileriki sezon yok. Onu söyleyeyim Burak. Sen izlemediğin için bu sezon son sezon.
Öyle mi? Ben ileriki bölümlerin
evet,
de
ileriki yani bölümleri.
Bir sezon daha var galiba ya. Bir 7 bölümlük falan daha bir sezon daha olacak.
Ha, bu son sezon değil miydi ya?
Yok. Yok yok.
Ha işte.
Aa bak ya.
Bir de şey çalınan...
Takip etmeyen halim bu.
Yayınlanan bölümde bir de şey Hindistan'dan çıkmış ya. Ama çok düşük kalitedeydi.
Hani 480 böyle oluyor.
360p falandı. Hindistan televizyonunda
kalıyordu. Seni kesmedi mi?
Ondan o yüzden herkes
80p bekledik.
Hani de böyle aksiyon sahneleri falan da vardı. Güzel bölümdü. O yüzden herkes bir HD olarak da tekrar izlemiştir yani.
Televizyon da beklemiştir diyorsun o kadar yani. Ama dizilerin çalınması olayı yeni değil aslında. Daha önce de başına geldi. Sony'nin özellikle filmi çalındı bir tane biliyorsunuz.
Evet, nasıl beceriyorlar ben hiç anlamıyorum ya.
Ya ben de yani o kadar
kapalı
büyük datayı
var.
Evet. Adam o kadar büyük datayı çekiyor, emiyor. Bunlar da 1.2 terabaytlık bilgi çekmişler. Gerçi 1.2 terabaytın içinde kaç tane bölüm ne vardır bilmiyorum ama.
Yani Karayip Korsanları da en son filmi de anladığım
kadarıyla. Evet öyle bir olay
o da çalınmıştı
var.
Ve onun gişe hasılatı.
Gerçi onun Disney şey demişti ya. Atmasyon dedi, çalınmadı dedi bölüm.
Ama gişe hasılatı en düşük Karayip Korsanı filmi olmasıyla öne çıktı. Yani öyle bir durum
ama yayınlanmadı ki film. Yayınlandı mı Karayip
Salazar'ın,
Korsanları?
Salazar'ın intikamı değil miydi? İşte o yayınlandı ve
Disney o zaman yalanlamıştı onu. Ben takip etmedim bak sonraki
bölümleri. En düşük gişe hasılatı yapan Karayip Korsanları filmi oldu. Başrolünde de tam olarak ismini hatırlayamadım. Ben sonuçta maaşımı paramı aldım diye bir şey içinden. Johnny Depp sıyrılmıştı işin içinden.
Gerçi yani. Filmin hani sükse yaptığı dönemden de uzaklaştığımız için yine diğer filmler kadar belki
evet.
direkt film beklenemez
ama. Abi diziye bağladılar onu zaten de evet. Ben ne zaman sinemaya geldi, geldi mi gelmedi mi onu bile takip etmemişim. İşte, haberleri yapmıştık, Disney yalanlamıştı bölüm yok ellerine diye demek ki.
İşte o yüzden hiç başarılı olamadı. Hiçbir yerde böyle çok baskılı bir şekilde, etkin bir şekilde göremedik filmi. Yani yorumları da
enteresan.
Çok yapılmadı.
Ben yayınlandığıyla ilgili haber görmedim yalnız. Hackerlar filmi yayınladı diye. Vallahi, sen çekip indirip denedin mi?
Bir tane daha yine öyle film olmuş.
Bir arkadaşın mı denedi diyorsun?
Yok yok. İndiriyorsun. Çizgi film, başka animasyon filmden dosyalar koymuş.
Denemiş çizgi film çıkmış oluyor. Anladığım kadarıyla. Bir tane şey vardı atı. Yani bu o konuyu hemen kısaca geçeceğim. X-Men'in daha özel efektler uygulanmamış versiyonu çalınmıştı hatırlıyor musunuz? Yeşil evet, perde evet. falan vardı.
Onları izlemesi ayrı bir eğlenceli olur.
Yani. Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden bir cihaz geliştirmişler. Ufak bir cihaz. Bizimkiler çip diye çevirmişler ama aslında hani çip demek çok yanlış olur. Evet. Yonga tek başına çalışmaz. Yongaları, çipleri kullanarak cihaz evet. yaparsınız arkadaşlar. Bizim de geçen bu hoşaf ve akıllı çip yarışmasında şey var ya akıllı çip diyor adam. Ya çip nedir ya?
evet.
Yani çip nedir arkadaş? Hiçbir şey bilmiyorlar. Bir de diyor ki Alzheimer hastaları için akıllı çip geliştirdik. Sosyal medyadaki tartışmalar da şey demiş bir tanesi. Alzheimer tedavi edecek çip var hoşaf kazandı falan demiş. Adam evet, Viyana'dan bir haber. Yani yarışma ne? Yarışmadaki akıllı çip dedikleri olay ne tamam mı? Hoşaf ne? Hiçbir şey bilmeden atlamışlar oluyor. Her neyse konuşmamış.
Her şey akıllı diyorlar ya onu öldürüyor zaten.
Evet. Ya. Yani adamlar aslında bir takip cihazı yapmışlar. 10-15 yıldır aktif şekilde kullanılan uzun zamandır yerlisi de olan bir takip cihazı yapmışlar o yani.
Çünkü çoğu zaman sağda solda görürüz direklere yapıştırılabilir. Alzheimer hastası bir akrabamız yakınımız kayboldu. Evet. İşte bulanlar lütfen şey yapsın
yalnız
diye. Buna çözüm geldi.
Orada atlanan bir durum var. Onu da kısaca belirteyim. Şimdi Alzheimer hastaları arkadaşlar bir arkadaşımın da dedesinde vardı bu sıkıntı. Mesela gece vakti kalkıp gidiyormuş evden.
Evet.
Şimdi senin bu akıllı cihazı onun cebine koyman, onun bileğine bağlaman için şarjda falan tutman lazım. Zaten gece kalkıp giderse bir şey olursa zaten bulamazsın. Yani evden çıkıp gittikten sonrası gerçekten ne yaparsan yap oldukça zor takip. Ama biz bunu geçelim. Konumuz şu. Hastalıkları tedavi eden bu cihaz ufacık bir şey deriye yapıştırıyorlar ve derinin o bölgesindeki hücreleri programlayarak onları hastalığı giderecek hücreler haline getiriyor. Mesela ki yaralanma var. Direkt olarak o hücreleri programlıyor ve onları yarıyı iyileştirecek hücreler haline getirip yarıyı kapatmalarını sağlıyor. Evet. Fareler üstüne denenmiş ve farelerin yaralı ayaklarının hızlı bir şekilde iyileşebildiği görülmüş.
Bu sadece deri de değil doku yani. Evet. İç organlarla da alakalı bir durum ileriki dönemlerde söz konusu olabilir. O da büyük bir çığır anlamına gelir
aslında.
Belki
de solaryum gibi bir makine olacak. Gireceğiz içine. HP barımız yükselecek.
Yani bu gerçekten ona çok yakın bir cihaz. Yani bir elektriksel sinyalle hücreleri programlayıp başka bir hale getirip deri hücrelerini o taraftaki yarıyı yani kapatabilecek hale getirmeleri muazzam. Damar oluşturuyorlar. Yani mesela altta damarlar hasar görmüş. Hücreler damar oluşturuyor. Tekrar kan akışını falan sağlıyorlar.
İyice crisis elbiselerine dönüyor evet. Yavaş yavaş.
Aynen. Uç noktada bir şey. Askerler uygulanmış halini düşün. Vurulacak belki adam. Abi bana bir yarım saat verin. Ben burada bir kendime yeni falan
diyecek. Wolverine gibi kapatacak o yarayı.
Yani yavaş yavaş ona doğru gidiyor ve araştırmayı, bilimi sürdürüyor insanlar. Şimdi bak buna akıllı çip derlerse buna tamam hadi akıllı çip desin. Evet. Kabulüm. Orada bir durabilir yani bu. Her neyse. PlayStation 4'e sistem güncellemesi 5.0 gelecek ve ilk detaylar paylaşılmış. Full HD 60 FPS'de Twitch yayını.
Sadece Pro kullanıcılar için yalnız bu.
Ya zaten normal Pro'da 1080p.
4 sahipleri normalde Twitch yayını çıkamayacaklar 60p 1080p olarak. Bir de bu şu an bu güncellemeyle ilgili çok fazla şey bilmiyoruz. Ama baktığın zaman 5.0 hani 5.0 ne demek? Bu tarz tam sayılarda önemli bir güncelleme evet. Yaparlar genelde. Çok daha fazla şey ekleyecektir. Bunun dışında ufak arayüz değişiklikleri falan işimizi kolaylaştıracak şeyler falan yapılmış. Ama ana özelliklerini şu an için çok fazla bilmiyoruz. Sadece Twitch yayın şeyi ekliyorlar.
Ya zaten ben profesyonel yayıncıların hiçbirinin de PlayStation üstünden çıktığını görmedim. Hani 1080p evet. 60 kare saniye olsa ne olur?
Yeşil perde vesaire kullanıyorlarsa hiç.
Yani yeşil perde kullanmasa da çıkmıyor. Neden? Adam şey toplayacak, bağış toplayacak, bir şeyler toplayacak. Yanında böyle ikonlar çıksın, danslar manslar olsun istiyor. Bunların hepsi zaten OBS kullanıyorlar.
Onları
yani
bayağı uç noktaya götürenler de var.
Evet öyle gerçekten şey öyle.
Kesinlikle.
Yani tabii gelsin güncelleme. Fena değil. Arkadaşların o an için bir şey paylaşmak istiyorsan kullanabilirsin ama bu canlı yayın özelliği pek olmadı sanki. Ya.
Yani canlı yayın
herkese hitap etmiyor ya. Yani
evet. Faydalanmazlar.
Başka yenilikler de getirmeli lazım. Mesela 4'ten 4.5'a geçişte bayağı tasarımda da pek çok şey değişmişti. Arayüz hızlanmıştı. Şimdi 5'e atlandığında da belki ilerleyen dönemlerde daha farklı açıklamalar da olacaktır yeniliklerle alakalı. O zaman
bir de şey eklenmiş mesela. Ebeveynlerin kontrolünü arttıracak bir özellik eklenmiş. Sen artık cep telefonundan uygulamayla beraber PlayStation 4'te hangi oyun oynanıyor, çocuğun ne yapıyor görüp onu kısıtlayabilecekmişsin.
Fişi uzaktan çekme tuşu. Hani evet, fişi çekerim diye anneler diyetlerler ya. Fişi çekerim.
Telefonu da kurcalayıp oradan
telefon sende de, oğlum. Telefon
sende sen ama sen kontrol ediyorsun.
Uzaktan olabilirse tamam.
Çocuğun telefonuna vermeyeceksin.
Evdeyken annem engelledim beni. Aynen oradan. Telefonunu açar falan oradan belki yapabilirim.
Ama çocuk interneti keser yine oynar ya. Çocuk yapmak istedikten sonra her türlü oynar.
Şey varmış ya bu interneti keserlerinde FIFA'da yavaşlatma iğnesi varmış PlayStation'da. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu?
Yok.
Ben de ilk defa gördüm ya.
Onu görmedim de eskiden biliyorum mesela FIFA 11 oynarken PC'de adamlar böyle bağlantıyla ilgili artık sana ping mi gönderiyor bir şey mi yapıyor kasıyordu oyun. Seni oyundan atıyordu rakip takıma 3 puanı yazıyordu mesela kalıyordun öyle.
PlayStation'da şimdi onu yapmaya başlamışlar yani ya ben okudum da hani PlayStation'da da hile yapıyor millet bu yavaşlatma nesline PlayStation'ın bir çare bulması lazım filan diyorlar.
Video satıyorlar gibi bir durum mu resmen yani.
Bilmiyorum ki ne yapıyor modemden oynuyormuş adam bir şeyler yapıyormuş ama çözemedim gerçekten. Bu arada Hearthstone oynuyor musunuz?
Çok oynuyordum ben ilk çıktığı zaman.
Telefonda
para harcadın mı?
Para harcamaya bağlı oyunda.
Evet öyle yani sen para harcadın mı peki?
Harcadım canım.
Ben para harcamadan bir yerlere geleyim dedim. İlk önce birkaç ranked maç yaptım rütbeli yendim filan. Sonra bir adamlar gelmeye başladı. Abi adam bir kart koyuyor. İlk önce ekran sallanıyor. Sonra böyle bir sesler mesler geliyor. Bir şeyler oluyor. Ejderha mejderha alıyor. Yani adam ondan sonra kazanıyor tamam mı? Dördüncü, evet. Beşinci turn'de. Ben baktım ki olacak gibi de o kartlar bana çıkmıyor. Ben ondan paralı destelerin içinde genelde oluyor.
Ben o destelerin çok sağlamını kurmuştum. Tamam mı? Ve şey yaparak işte kartlarını lazım olmayan kartları kırıyorsun. Elde ettiğin yeni kristallerle artık yeni kartları alabiliyorsun falan. Hepsine sahip olmuştum ama bir noktadan sonra kaçta ranked'da 16'nın altına falan inmeyerek indikten sonra özellikle adamlar çadır çadır Legendary çıkıyor. Çadır çadır Legendary. Daha bir manayla Legendary çıkan var falan böyle.
Değişik bir olay
sonra
var.
Sonra dedim bu kartlara sahip olmak lazım falan diye bırakmıştım. Ve şimdi zaten daha da cılkın çıkarmışlar kart.
İyice yani. Yok o evrenlere bölünmüş kategoriler var falan. Şimdi Dota'nın da kart oyunu geliyormuş.
Şöyle bir şey oldu.
Artifact.
Bu adamlar kart oyunu çıkarttılar ya. Kart oyunu tabii çok popüler oldu. Herkes artık kart oyunu yapmaya başladı. Evet. Tamam mı?
Blizzard çıkardı.
Evet. Bunun şeyi, hevesi yavaş geçerken başka firmalar falan çıkarmaya başladı. Tutulmadı çok fazla. Hearthstone da zaten artık yavaş yavaş küçülmeye başladı. Şimdi Dota'dan gelecek. Valve yapıyor. Bu biraz yine tekrardan şey yapacaktır. Çünkü Blizzard da yapsa, Dota da şeyde, Valve de yapsa çok tutuyor yani. Oyun endüstrisini yönlendiren firmalar bunlar. Bu da bayağı tutacaktır. Bakalım. Herkes merakla bekliyor.
Hey, umarız güzel bir şey çıkar da yani yine keyifli oynarız. Yine Gwent diye bir kart oyunu yapmışlardı mesela. Hiç duymadı neredeyse. Oyunun içinde kaldı resmen o kart oyunu.
Ben oyunun içindeyken bile tam olarak nasıl oynandı hakkında bir fikir sahip olamadığım için yani.
Orada geçebilmek olduğu için geçiyordun. Oynamıyordun adamla kart ve bitiyordu Gwent. Bitiyordu.
Güzel hızlı bir şekilde.
Onca yemek gidiyordu orada yani.
Xiaomi Mi Mix'i görmüştünüz değil mi? Ben incelemiştim o telefonu.
Evet.
Şimdi Mi Mix 2'nin fotoğraflarını gördünüz mü? Daha Tunan görmedi değil mi?
Ben görmedim.
Çerçeveyi evet, tamamen yok ettiler galiba.
Şimdi Tunan'a göstereceğim onu bir saniye.
Xiaomi firmasını genel olarak seviyorum.
Xiaomi bayağı bir insan seviyor. Geçen Xiaomi'nin de bir Türkiye fan grubunun toplantısındaydım.
Ekran kasa oranı maşallah.
Evet, gerçekten çok iyi. Orada mesela Fıs Fıs İsmail vardı sunucu olarak. Şey, çocuklar duymasındaki Fıs Fıs İsmail'i biliyor musunuz?
İsmail Yancı.
Evet, evet, evet, bağırıyordu işte Xiaomi kurtarıcıdır, herkes Xiaomi aldırın.
Karadeniz ağzıyla.
Evet, ben çok sevdim bu telefonu, işte böyle bir telefon yok dünyanın en iyisi falan filan diye etkinlikte çok keyifliydi, böyle espri de yapıyor tabii arada. Şimdi Xiaomi Mi Mix'e baktığımızda artık sadece ekran olmuştuğunu görüyoruz, çerçeve yok. Yani eskiden ince çerçeve diyorduk, şimdi çerçeve yok.
Altta bir bar vardı bir ilkinde, bizim ofise geldi.
Şimdi ön yüz kamerası da yok.
O da mı yok?
Yok. Marka olmadığı için ön yüz kamerası da koymamışlar. Böyle değişik bir telefon olmuş. Enteresan duruyor. 4500 mAh batarya, 6 GB bellek, AMOLED ekran, 835 işlemci falan filan derken. Hani paket güzel.
Hallari.
Ama ön kamerasız nasıl olacak? Bunu merak ettim ya. Ön kamerayı ben kullanıyorum.
Ön kamerayı kullanmayan var mı?
Yani. Bence en çok iyi. Sonunda... Tabii gereksiz olmayabilir herkes için. Ben kullanmıyorum mesela.
Evet. Tamam, bu sefer adamını buldum.
Ben de çünkü özellik var. Kamerayı arkadan gösterebiliyor. Öyle çeviriyorum falan.
Evet. Yani şimdi Yotafon biliyorsunuz arkada bir ekrana sahip mürekkep. Elektronik. Daha doğrusu neydi bu? Elektronik mürekkep olarak geçen. Elektronik kağıt olarak geçen. E-ink olarak geçen bir ekrandı. Bir göstersene şöyle, bir çalıştır arka şeyi. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir telefondu.
Hatta bak kamerayı da geçirmiş. Sen mesela, anlatmaya devam et.
En son Android 6.0 güncellemesi aldı, Gökhan sevindi. Öyle de bir telefon geldi. Yediği boş yerim bakın. Daha yeni 6.0 güncellemesi geldi telefona. 6.0. Bu arada 7 güncellemesi yani 7.0 en yavaş ilerleyen Android güncellemesiymiş. Şu anda tüm Android ekosisteminin %13'üne falan yayılabilmiş.
%13
nedir
yani
ki?
Yani iOS'ların kabulleniş ve indiriliş o uygulanış oranlarına kıyasla çok çok düşük
bir rakam. Bir de şimdi 8'i falan konuşuyoruz. Android ekosistemi diye bir şey kalmadı. Yeni telefonda yeni güncel işletim sistemini kullanıyorsun. Sonrakilerde Allah bere yani.
Firefox'a doğru bağlıyor gitgide. Bundan sonra takip edemeyeceğiz herhalde.
Ne yazık ki öyle bir şey olacak.
Ne kadar gelecekmiş? Yeni telefon?
Yeni telefonun abi yine pahalı olacağı konuşuyor. Ne kadara gelecekmiş derken işletim sistemi güncellemesi 750 dolar civarında bir fiyatı olacakmış. Tam sana göre bir bitcoinci olarak hazır yükselişle evet, devam ederken.
Ne 0.08 bitcoin falan.
Hemen alırım falan diye. Bu arada Essential Phone'u gördünüz mü?
Essential Phone'u görüyoruz sürekli ama hiçbir canlı bir tanesini...
Şimdi Andrew Bean, yani Essential Phone firmasının sahibi aslında, o telefonu çıkartacak firmanın başındaki kişi artık üretim merkezinden bir fotoğraf paylaşmış. Yani artık bir şey diyorduk, battı bu firma falan diye konuşuyorduk biz.
Çünkü iki üst tepe yönetici ayrıldı. Sanki gemi batıyordu, o ikisi ayrılıp kaçtı gibi bir şey oldu. Sözlerini zaten tutamadılar. Teslim tarihleri çok geçti.
Evet, sadece ekrandan oluşan yine güzel estetik bir telefondu. Ve işte Android ekibinde eskiden yer alan bir kişi tarafından çıkartılacak olması heyecan yaratmıştı ama o da pek bir şey çıkmadı. Şimdi Gökhan, Mounted Blade 2 ekibiyle tanışın diye böyle bir başlık eklemişim. Ben içeriği de okudum. Ekip kendini tanıtıyor.
Tam olarak... kim, ne yapıyorlar acaba falan diye merak edenler olabilir belki. Hı hı. Geçtiğimiz hafta biz bunu konuşmuştuk. Demiştik ki Mounted Blade 2 yapımcısı işte Taleworld oyuncularla biraz uzak kaldıkları için artık iletişim içerisinde olmayı seçtiklerini. Hani biraz da pazarlama stratejisinin bir parçası olarak böyle
reklam
bir hamle
versinler söyle.
Onun dışında da bugün yapmış oldukları işte duyuruyla birlikte işte biz kimiz? Kim ne kadar kişi bu şeyin üzerinde çalışıyor falan diye bir açıklama yapmışlar. Hani burada kaç kişilik? Buna 60 kişi.
60 kişi.
Oyun üzerinde çalışıyorlar.
Devasa.
19 kişi işte destek görevlerinde çalışıyor. 60 kişi de oyun üzerinde çalışıyormuş direkt. Burada 5 kişiden oluşan bir tasarım ekibi varmış. İkisi metin yazarıymış. Sonra bunun dışında 25 kişilik oldukça geniş bir grafik ekibi varmış.
Normaldir.
Ki oyun hani grafiksel anlamda bir önceki oyuna özellikle hani günümüz standartları değil de bir önceki oyuna göre bayağı bir ileri seviyeye taşıyorlardı. 12 kişilik bir ana programcı ekipleri varmış. 8 kişiden oluşan oyun motoru üzerinde çalışan bir ekipleri varmış. 5 kişi de stratejik harita ekibiymiş. Bunlar işte sandbox mekanikleri, görevler
yani,
falan.
Yalnız yani ülke sektörü için ne kadar yetişmiş ve kafası çalışan elemanı bir yerde tutuyor. Bir oyun firması. Evet, böyle bir sürü olsa önemli. Demek ki gerçekten hani ben mezun oldum, her şeyi çok iyi biliyorum ama işsizim diyen adam kalmayacak yani.
İşte her şey tamamen başarıya bakıyor. Martin evet. Blade olmayanı yaptı. Kendi çapında bir alan oluşturdu ve başarıyla birlikte diğer firmalarda, yabancı firmalarda gördüğümüz 100 kişilik ekibe falan ulaşmış durumda yani.
Vallahi helal olsun. Hak ediyorlar. Hak ederek zil geldiler buraya.
Artık.
Evet ve bu firmanın sevdiğim bir yanı var. Milliyiz, yerliyiz, yerliye destek falan filan gibi acitasyon yapmak yerine ortaya mükemmel bir ürün koydular. Ve kim yapmış diye baktığımızda yerli bir firma olduğunu gördük.
O zaman, yani, o zaman sahipleniyoruz işte.
Biz onların yerli yani. Olduğunu gördük. Onlar aynen. Böyle çıkıp da milli duyguları falan istismar etmeye kalkmadılar. Helal olsun diyoruz. Her şeyi hak ediyorlar gerçekten de. Call of Duty belgeseli geliyormuş. Kod dokümenteri daha doğrusu.
Kodümenteri.
Kodümenteri diye koymuşlar ismini. Bir de Collector's Edition'da bir şey yayınlanmış. Ya bu aslında koleksiyoncu versiyonlarına verdikleri o maketler, şeyler, figürler. Action figürler müthiş oluyor. Ama tabii ki sahip olamıyor.
$150 falanmış.
Abi nereden alacaksın? Çok, imkansız hani ya.
İçerine baktığın zaman tamam.
Sen alırsın Bitcoin güzel. Olarak yine. Yok.
Bize şey için göndersinler işte. Denemek için göndersinler. Şuraya koyarız. Bakalım evet.
Şöyle.
Belgesel de 2013 yılında başlayan bu serinin Infinity Ward'la başlamıştı hatırlarsanız. Ne yapımcısıydı? Medal of Honor'ın yapımcısıydı bunlar. Hı-hı. Ayrılmışlardı ve yepyeni bir FPS dönemi başlattı. Şaka
maka Medal of Honor'a rakip olarak yaptıkları oyunun nereye geldi ama Medal of Honor artık yok.
EA'den çıktılar. Kendi firmalarıyla Activision'a geçtiler. Sonra Activision'dan çıkıp tekrar EA'ye döndüler. Titanfall yaptılar şimdi. Böyle garip bir oradan bir oraya
sekiyorlar. Titanfall ama bak ekip o kadar aslında inovatif ve şey kafası çalışan ki Titanfall Electronic Arts yüzünden bence bu halde.
Evet pazarlama strateji konusunda senaryo falan yoktu evet. Oyun içerisinde. Neyse Call of Duty serisinin ne yaptığını gösteren bir belgesel geliyor. O da 93 dakikalık bir belgeselmiş. Biraz da hani pazarlama yardım edecek diye düşünüyorum. Bu sene 2. Dünya Savaşı'na dönüş yapıyor. Biraz daha insanlar heyecanlı artık. Geçtiğimiz senelerde çünkü yine mi uzay, yine mi zıplıyoruz, yine mi uçuyoruz, kaçıyoruz falan tarzında bir yaklaşımdaydı.
Evet.
En son Battlefield 1 eski savaşların yeniden başlatınca Call of da beraberinden gidiyor. Acaba herkes iyi olabilir mi diye merak ediyor. Bakacağız.
Evet beraber göreceğiz. Kaspersky ve Microsoft arasındaki davayı biliyor musunuz siz?
Neydi ya o tam olarak?
Microsoft güncellemeler çıkarttıkça virüs firmalarını böyle elege ediyordu. Kapatıyordu. Ve Kaspersky'de uyumsuzluğu nedeniyle saf dışı bırakmıştı. Yeni Windows güncellemesinde. Kaspersky de dedi ki arkadaş güncelleme çıkartmadan önce test etme süreci tanımıyorsun bize. Bizim haberimiz bile olmuyor. Sonra bizi kapatıyorsun. Yok öyle dava dedi. Rusya'da Avrupa'da ve Almanya'da komisyonlara şikayet edip dava açmıştı. Sonra Microsoft dedi ki demek bu davalar bayağı bir ciddi olacak ki kardeş biz bundan sonra bir güncelleme çıkartacağımız zaman size yol diyeceğiz. Haklısınız bir hata yaptık. Siz de dedi şey yapabileceksiniz yazılımlarınızı. Bunu uygun hale getirebileceksiniz. Kaspersky şikayetlerini geri çekmiş.
Ya bak Kaspersky
Microsoft bunu çok firmaya yapmıyor muydu zaten ya?
Zaten bunların ilerleyi şekli o yani. Apple'da da mesela bir program çok tutarsa eğer çok gelişmişse bir sonraki iPhone'da o fonksiyonu özelliği görebiliyorsun yani.
Kendi bünyelerini dahil ediyorlar direkt.
Tabii canım öyle bir şey oluyor. Kendi bünyelerini dahil etmesine bile yazılımın aynısını sunuyorlar sana. Öyle
burada bir ara kodlarını almışlardı.
Şey vardı böyle. Herhalde yani Kaspersky Rus tarafı işte belki ülkeler arasındaki bir siyasi şey bile işin içine girmiş olabilir gibi gelmedi değil bana.
Vallahi enteresan bir durum var. Bu arada siyasi bir şey diyoruz ama Volkswagen skandalında ilk iddialar neydi biliyorsunuz değil mi? Amerika'nın Almanya'yı oyunu, Almanların yükselişini engellemek istiyorlar falan dediler. Ne oldu o iş? Şimdi Almanya Volkswagen'i Audi'yi soruşturuyor ve bütün kâhını el koyabilirmiş. Yani bazen de çok komplo böyle teorisi uyduruyoruz ama arkada ticari bir yürüyüş var. Yani Almanya niye kendi şirketini o zaman elege etmeye çalışsın, savunurdu. Çok enteresan bir olay var. Hani böyle iPhone'da şu açık çıktı, şu Yonga'dan kaynaklı sıkıntılar var falan diye dillendiriliyor ya hep bu şekilde. İlk iPhone'da bir tane Yonga'dan kaynaklı olan, Infineon'un oluşturduğu bir tane radyo çipinden kaynaklı olan bir açık hala da birçok arabada mevcutmuş ve hackerlar bu açıktan yararlanarak o çip orada olduğu için bu arabaları ele geçirebiliyorlarmış.
Faydalanabiliyor.
2011 yılında bu Infineon'un açığından dolayı Nissan ve Intel birlikte çalışmışlar. Çünkü Infineon'un Intel satın almış ve bu açığı yamamışlar. BMW ve Ford da açığın kapanması için gerekli güncelleştirmeleri yapmış ama buna karşın hala güncelleme almamış bir sürü araba varmış. Bir tane şeyden örnek vermiş bu güvenlik yazılımcıları. Demişler ki ya modernlerde bir açık vardı. Zamanında seneler evvel biz ilk routerlarla beraber bu açığı meydana çıkartmıştık. Dışarıdan erişilebiliyordu, ele geçirilebiliyordu daha. Bu açığı hala da taşıyan bir sürü router dünyada geziyor. Kimse yamanmış yazılımı güncellemedi demiş. Ya da geçmediler. Evet. Yeni üretilen routerlarda bile o açık olabiliyormuş. Aynı yazılımı kullanıyorlarmış çünkü. Yani yamanmış yazılımı kullanmıyorlarmış. Bu işte çok enteresan.
Ya, insanın başı ağrımadığı sürece işte yani normal konuca başı ağrımadığı sürece böyle bir aksiyon alayım, kendimi güvenliğe alayım diye düşünmüyorlar sonuçta.
Yalnız normal kullanıcının aksiyon alıp güvenlik alabileceği bir şey değil. Firma güncellenmiş yani, yazılım veriyor yani.
Ya, hem öyle hem de hadi diyelim güncelleme çıktı, hatalarını anladılar diyelim ama işte dediğim gibi başı yanmadan hani işte böyle bir güncelleme var mıydı, acaba kendimizi nasıl güvenceye alırız diye düşünüş evet. olmuyor.
Mr. Robot'u izliyor musunuz?
Ben izlemedim.
Yok, bir bölüm izlemiştim galiba.
Mesela bak Mr. Robot'ta çok şey var. Bir açıktan birinin bilgisayarına girmeye çalıştığında diyor ki şu işletim sistemini kullanıyordu ya da şu sisteme sahipti. Mesela bir klima ekleyecek değil mi? Diyor bu sistemde işte diyor bilmem kaç yılında bir açık yayınlanmıştı. Hemen oradan bir zorlayayım bakayım diyor. Hala aktif mi, güncelleme almış mı almamış mı diyor. Genelde hep teori bunun üstünde. Yani açık yamanmamış bir açıktan içeri giriyor. Ve açıklarının ismini söylüyor. Yani o arka tarafta büyük ihtimalle onların danışman ekibi çok genişti. Ben anlamıyorum ne açığı, ne sisteminden bahsediyor ama yani onlar öyle şeye basmak istemezler.
Onlar biraz gaz oluyor ya böyle. Ekranda kodlar akıyor falan filan.
Çık, bu, çık, çık. Ya şey de o yok bak.
Tamamdır.
Yani Mr. Robot çok gerçekçi. Çünkü şeyleri falan isimleriyle söylüyor. Hack'i nereden yapacağını söylüyor. Hangi açığı kullandığını söylüyor falan filan. Bayağı bir teknik bilgi veriyor. Aynı olay aslında. Adamlar da oradan dem vurmuşlar.
Buna benzer birkaç ay önce yine bir olay olmuştu. Araçtan üstteki işte bir barkod numarası internette bir şeyden tanıttırıp araçları Meksika'ya çekmişlerdi. Bayağı bir 175
numara çekiyor. Evet doğru, çok enteresan bir şekilde vardı.
Olmuştu. Bu açıklar hep böyle sıkıntı.
Bu araçların kilidini falan açabiliyorsan eğer bu açığı kullanarak. Ben hacker olsam giderim ikinci el piyasasında bu araçların bu modelinde satanları bulurum. Alıcı gözüyle. Sonra takip edip araçlarını.
Yani şey sıkıntısı var. Araçların kapısını açmayı bırak. Sen içindeyken direksiyonu sağa sola kırabiliyor adam.
Ama onun çok faydası yok canım. Niye birinin kaza yapmasını sağlasın ki?
Ama belki de para taşıyorsun. Şimdi para taşıyorsun. Bankadan çıktın parayı çektin. Tamam mı? Kaza yaptırım yardım bahanesiyle onu da alabilirim. Yani bakma sen arabaların bu tip açıklara sahip olması her türlü şeyi başına getirebilir. Öyle
tabii canım, bunları
Bitcoin'lere yükledin bir şekilde cüzdanın şifresi sen de. Ya da paraya çevirdin. Ya da paraya çevirdin bunları. Devam ediyorsun.
Bitcoin teknoloji oyun programı.
Aynen. Yok geçen sabah geldi diyor ki Bitcoin'e 3500 dolar oldu diyor. Bak diyor işte 1000 liralık alsaydı 1500 liran olmuştu falan diyor bana da. Oradan dem vuruyorum ben de. Ben almadım çünkü.
Yok ben de hiç bulaşmadım. Ben
bunlar eteriyim. Zındık işi, şeytan işi. İşte böyle anlamadığı iş işi renkli haram diyen vardır ya. Bunlar şeytan işi, ben karışmıyorum falan. Milli e-posta servisi geliyormuş. Ne diyorsunuz?
Biraz geçmiş sanki.
Ama Milli e-posta serviste eleştiriler vardı. Bizim datamız yurt dışına gidiyor, oradan geri geliyor. Milli olsa ne olacak senin e-posta yazılımın diye. Şeye çalışacaklarmış Milli e-posta servisinde. Bilginin hiçbir şekilde yurt dışına çıkmaması, yurt içinde dönülmesi.
PTT'ye versinler bunu direkt. Milli e-posta deyince bir bakma PTT'ye geliyor. Oradan.
Aynen öyle.
Şimdi değişik bir şey olacakmış. Hani halk kullanır mı, kullanmaz mı, geçer miyiz, geçmez miyiz bilmiyoruz ama kamu kuruluşları geçecekmiş, geçsinler. Yani başbakanı evet. falan... Neden milli olmayan bir sistem kullansın ki? Milli olan sistemler üstünden haberleşsinler.
Yeri
yani.
Çünkü öyle bir kaçak bir dosya bir şey olmuştu. Gmail, Drive falan kapatılmıştı böyle ulaşamamıştık. Bizim de başımız yanmamış olur evet. bir şekilde.
Bu arada RGB sistem kurduk biliyorsunuz. Hı. Sen seviyor musun RGB sistemleri?
Ya ben daha sadelik taraftarım. Çok ışık sevmiyorum.
Sen?
Ben severim.
Ben de seviyorum. Çok. Sen de?
Ben de yaparım ya.
Yaparsın değil mi? Şimdi Razer'ın bir kiti çıktı geliştiriciler için aslında bu. Eğer Chroma tabanlı yazılım geliştiriyorsan kullanabileceğin ama.
HDK.
Yani ben bunu herkesin alacağını düşünüyorum.
Ama Razer'ın kendi ürününe de zaten renkli ki.
Ama bu abi rengiz olan her şeyi renkli hale getirmeye sağlayan bir kiti olmuş. Yani müthiş olmuş. Çok sevdim gerçekten.
Çok geciktiler aslında. NZXT'nin böyle Hue diye paketleri,
evet ama kutuları. Bunun fiyatı da bence Razer'a göre ucuz. $80 kit alıyorsun. Ek şerit istersen 2 şerit $30 falan. Yani bana öyle çok pahalı da görünmedi.
Çok küçük değil. Zaten piyasada hali hazırda senelerdir olan rakipleri olduğu için şu saatten sonra çok pahalı çıkması.
Evet doğru.
Onu yani orada etkisiz eleman kılabilirdi. NZXT'nin güzel beyaz kutulu belki biraz kaba boyutları var ama bu işi yapan cihazları var.
Evet,
bu biraz bana şey gibi geliyor ya. Çocukken ben çok özenirdim. Hiç almamışlardı bana. Bastığın zaman altı ışıklı yanan ayakkabılar var ya. Şimdi çok saçma bir şey olarak geliyor. Tamam bakıyorsun çocuklara falan hopluyor zıplıyor falan. Ne kadar saçmaymış ya falan diyorsun. Şimdi de bunlara özeniyoruz işte ışıklı olsun falan diye.
Büyük oyuncağı abi.
Demek ki vallahi. Işık insanı etkiliyor.
Evet gerçekten öyle. Bunlar tavşan gibi.
Renkli ışık.
Uçak korkusu olanınız yok değil mi?
Yok.
Evet bol bol uçuyoruz zaten yani sağa sola. Sende var mı?
İlk bindiğimde bir kere olmuştu, o geçti sonra.
Ha ben ilk bindiğimde Tayvan'a uçmuştum. Toplam uçuş sürem aktarmalarla 24 saati aşmıştı düşün yani. Öyle de bir şey yani. Gerçi. Ondan travma. Sonra ve yani pek bir endişe duymamıştım böyle, korkmamıştım, benim uçak bir korkum yok ama insanlara sormuşlar 8000 kişi arası test yapılmış pilotsuz bir uçağa biner misiniz denmiş uçanların. Onlar da şey demiş, yarısından çoğu ben binmem demiş.
Ben daha çok güvenirim ya pilotsuza.
Aynen. pilot hata yapabilir ama sistem de hata yaparsa daha da kötü olur.
Ben pilotsuz uçaktan korkarım ya. Yani
yok, hemen binmem. Birkaç kez düşsün falan, yamasınlar o hataları.
Ya çünkü pilotsuz uçakta şöyle bir şey düşünürüm ben. Sistem arıza yaptığı zaman tamam, sistem arıza yaptı oluyor. Burada evet, pilot var. En azından ne bileyim bir kırar, büker, bir şey manuele geçirir,
bilinç geçirebiliyorsa. Bilinç var yani, evet, orada bir sonuçta. Belki karar de daha iyi karar verebilir.
Zaten çoğunun yolun otomatik uçuyor pilotlar.
Ama yani aynı nedenle bir kaza yapma sebebi de olabilir. Adam o gün mesela yorgundur, uykusuzdur veya kızgındır. Direkt veya eşi ölmüştür.
Ama onun için tamam, 3 pilot falan var ya. Hı? Yani yandaki
ikisinin de eşi ölmüştür mesela.
Mesela Amerika'da bir olay vardı. Kargo uçağı için söyleyeyim. Adam intihara karar veriyor ama intihar şöyle. Eşine sigorta parası kalsın istiyor. Yanına çekişle beraber şeye gidiyor. Kargo uçağı olduğu için hani pilot zaten. Girmiş çekişle beraber kabine. Arkadaşının başını çekişle eziyor. Ve adam, arkadaşı, sonra üçüncü pilotu da şey yapıyor. Orada bir de iki, bir tane daha görevli pilot varmış. Onu da böyle halletmeye çalışırken çekişle adamı bir şekilde etkisiz hale getiriyorlar. Adam kafatası çatlak şekilde uçağı indiriyor.
İşte bak, bunu makine yapabilir mi?
Evet, değil mi?
Makinenin yön kaybı.
O makineyi başta çekişleri saldırmazdı.
Ama şimdi makine ekleme olayı da filan da var. Ben korkarım ya abi. Çok bağlı mağlı şeyler olmasın böyle. Adam her şeyi ekliyorlar yani, uçak.
Evet.
Ya yani şöyle bir gerçek var ki bundan 50 yıl sonra hepimiz pilotsuz uçaklarla uçuyoruz.
Öyle tabii canım. Evet. Daha ucuz olsa da binmem diyen çoğunluktaymış ama gençler binerim demiş. Bizim gibi yaşlılar.
Heyecan ben istiyorlar demek. Şöyle evet, bir sallanalım.
Bu arada akıllı arabaları da kandırmanın çok güzel bir yolunu bulmuşlar. Mesela dur levhası var değil mi? Dur levhasının üstüne çeşitli böyle barkodlar yapıştırarak evet, onu bir hız levhası gibi tanıtmışlar. Yani düşün, orada dur diyor aslında. Araca şey diyorsun. Burada hız limiti 200. Bas git yani.
Nasıl ama? Şehir içinde çıkıp gidiyor. O zaman normal insanları da kandırır ki.
Şöyle ama burada yapıştırılan barkodlar gerçekten insanı kandırabilecek gibi değil.
Böyle stop yapay levhası, üzerinde birkaç tane bant falan var. Evet. Böyle gri, beyaz, siyah falan. Hiçbir şey anlamazsın dersin herhalde. Çizilmiş
yine stop dersin yani falan, insan olarak oradan.
Evet, sen göremiyorsun ama makinenin algısını aynen değiştiriyor.
Evet, aynen, makinenin öyle algısını değiştiriyor. Şimdi buna nasıl bir çözüm bulurlar bilmiyorum. Bu çok tehlikeli ama insanı da kandırmak olası yani sahte tabelalarla.
Evet, evet.
Bir arkadaş şeyde YouTube'da yazmış. Demiş ki, YouTube'daki benim bir canlı yayında söylemiştim ben bu olayı haberleri anlatırken. Yorumlar kısmı yazmış. Ya GPS'e demiş şeyleri belirlerler. Tabelaların konumlarını. Akıllı arabalar okumaz, GPS konumuna göre tabelalara bakar demiş ama şimdi diyelim ki orada o anlık bir yol çalışması oldu, anlık bir kaza oldu, hep tabelaya bakmak zorunda.
Ama aynen, onların hepsi bir şöyle bir şey olacak, veri tabanı olacak. Karayolları mesela, karayolları bu işi üstlenmiş durumda. Hani nerede neyin tabelasının olduğunu bu adamlar biliyorlardır zaten.
Ama diyelim ki anlık vardır, bir olay var,
anlık olay
güncelleyemediğin bir şekilde tabelalar koydun. İşte ama o zaman insanları da kandırabiliyorsun ki zaten. Evet. Yani şu an bir yolda tabela görsem ben, sahte tabela. Nereden bileceğim onun GPS konumuna falan? Nereden bakacağım yani?
Nereden bileceğiz? Bir komplo planı var iş içerisinde falan.
Evet yani, ama zor. Şu var. Kötü niyetli adamlar demek ki her yerde her işi yapabilecek güce sahipler. Yani bunu da net bir şekilde görüyoruz. Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabileceği ortaya çıkmış. Yani bir araştırmaya göre insanların yazış stilleri, yazış hızları, kullandıkları kelimeler falan depresyona girip girmediğini anlarız yapay zekayla, yardımcı oluruz diyorlarmış. Ama depresyon bence şöyle bir şey. Instagram'ı ve Facebook'u kapatsalar insanların çoğu depresyona girmez mesela. Vallahi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bakıyorsun şimdi Instagram'a, tamam mı? Arkadaş herkes de müthiş bir enerji, müthiş bir eğlence. Hep kopuyorlar, tamam mı? Yani bir tek sen böyle çalışmak zorundasın. Evinden işine diyor, giderken yoruluyorsun falan. Adamların hepsi müthiş bir eğlence. Sen tatile gidiyorsun. Bakıyorsun. Sonra adamın fotoğrafına bakıyorsun. Adam eğleniyor. %1000 eğleniyor yani. Sen o kadar eğlenemiyorsun tatildeyken. Öyle bir hissiyat var
o
yani.
O herhalde fotoğraflık bir şey.
Yani. Evet. Yani
Facebook'ta yapıyordu eskiden. Şimdi biraz Instagram'a kaydı.
Facebook bitti, Instagram'a kaydı. Ve Instagram'ı aynen satın aldı adama bilerek yani bunu. Şu anda gerçekten insanlar bir mutsuzluk var. Orada zenginlere bakıyorlar, şeylere bakıyorlar, sahte hayatlara bakıyorlar.
Özendiriyor. Herkes de ona özendiği için öyle gözükmeye çalışıyor.
Biraz. Öyle gözükmeye çalışıyor ama hayatı öyle değil ve onun evet, burukluğuyla da yaşamak zorunda. Yani. Evet, travma. Tatile gidiyor adam. Tatile gitmesindeki ana nedenlerden bir tanesi birçoğunun evet, tatile bir tane fotoğraf gösterdi, paylaşsın. Yani en azından tatile gidebildi, ezik değil. Yani tatile evet, gidebildi. Çok ya, fantastik bir durum.
Bunu gösterme mecrası alanına geldi. İnsanların sevdikleri anları paylaştığı bir şey olarak ben
abi böyle masum gözü bakmıştım. Antalya'ya ama gidiyor, dağlara tırmanıyor ya kovboy şapkasıyla. Fotoğraf çektiriyor orada tek başına. Dağ Antep.
Çok
yani böyle insanlar var. Sırf Instagram'a fotoğraf koyabilmek
adına. Düzeltmek için yapabilecek bir şey de yok yani. Gitgide böyle bir yozlaşma durumu var orada sürekli olarak. Evet. Bir deformasyon.
Öyle gerçekten de. Bu arada gördüğünüz hesap Gökhan'ın hesabı. Gökhan'ın fotoğrafları
orada. Like edin.
Sony IBM 330 TB kapasiteli depolama teybi çıkarttılar. Şimdi bu bize hitap etmiyor. İnsanlar çok heyecanlanmışlar böyle bir şey duyunca. Ama zaten çok uzun zamandır çok yüksek kapasitelere sahip depolama teypleri vardı. Bankalar ve kamu kuruluşlarında o uzun süreler saklanması gereken verileri saklayalım. Hani okumamız gerekirse elbet bir şekilde bir yerlerden buluruz. Hangi teypte evet. olduğunu biliyoruz tarzındaki veriler. Ama tabii ki bir rekor kırılmış. Yani inç metrekare başına 201 GB'lık veri sıkıştırabilmişler Sony ile birlikte çalışıp. Sonra orada okuyucu kafa üstünde bazı teknolojiler geliştirirken IBM'de teybin teknolojilerini geliştirmiş işte manyetik evet. bandın. Oldukça önemli bir gelişme olarak aktarılmış.
Şey hemen... değil mi ya? Manyetik güvensiz değil mi ya?
Teyipler abi uzun süre saklanabiliyor yapıları geriye. Bir de uygun fiyatlılar. Yani 330 terabaytlık bir disk almaya kalktığında zaten o boyutlarda bulamıyorsun.
Aynen öyle.
Yani bugün 16 terabayt alabiliyorsun aynı o teybin boyutunda bir diskte. Çok daha yüksek maliyeti var. Bunda nasıl verileri saklıyorlar biliyor musun? Hani bankada sen işlem yaptın ya şu bankamatikten. O bir log tuttu. Hı hı. Onu 15 yıl mı ne saklaması lazım diyelim. İşte evet. onun o tekst dosyası orada saklanıyor.
Teyip deyince çünkü ben hep böyle bir disketten kalma anılarım canlanıyor.
Record ve play tuşunu aynı anda basıp sesi kaydettiğini.
O İbrahim Tatlıses kaseti
aynen,
falan.
Aynen değil mi öyle. Onları saklamıyorlar ama herhalde büyük ihtimalle.
Şimdi bize hitap eden bir şey değil. Biz bir harcı disk alıyoruz. Atıyoruz fotoğraflarımızı. Koyuyoruz kenara belki fazla i̇şte çalışması falan diye. Şimdi
teybi gelene kadar ilgilendiriyor. 330 terabayt deyince bir hani bilgisayarlar için bir şey geliyor diyorsun. Sadece teybi görünce.
Evet. WannaCry saldırısını durduran hacker tutuklandı diye bir başlık atmış bizimkiler. Meğer adam gözaltına alınmış. Yani haberi okuyunca gözaltına alındığını şey yapıyorsun. Ya bizdeki başlıklar birazcık şey olmaya başladı yavaş yavaş.
O sansasyonel falan.
Aynen. İşte o geldi. En sonunda o teknoloji bulundu filan tarzında böyle.
Alevli fotoğraf alıyorsun.
Aynen. Son dakika. AMD yine yaptı.
Ne yapacağım?
Tıkla.
Vallahi biraz o şekilde oluyor ama şimdi şu son haberde WannaCry saldırısını yapan arkadaşın zaten hacker olması muhtemeldi ve onun bu sefer bir açığı çıkmış
tabii
oldu ortaya.
Tabii onun zamanında yaptığı saldırılar ortaya çıkmış evet. başkalarına. Ve her ne kadar reddetse de şu anda gözaltına tutuluyormuş. Sen de zamanında saldırı yapmışsın gel buraya gibilerinden. Yani bir yaptığınız iyilik yaptığınız iki kötülüğü gidermiyor gibi bir yani. Şey var. Bu iki tane saldırıdan dolayı böyle bir şey altındaymış. AMD işlemcili dizüstü görmüyoruz diye üzülenler vardı. Lenovo ThinkPad serisi yani profesyonel dizüstülerin bulunduğu seride A275 ve A475 COT adlı iki tane bilgisayar tescili yapılmış ama henüz daha özellikleri bilinmiyormuş. Sadece bunu sevinin diye söyledik. AMD'de dizüstü bilgisayarlar geliyor. Hiçbir vallahi. Bilgi yok başka.
Apple'lu şeyler olacak onlar. Entegre bir ekran kartı olacak içerilerinde. Yani...
Ve Apple güçlü olacak. Lütfen yeni Zen mimarisi olacak.
Aynen öyle. Zen mimarisinin üzerine 7-8 seneden beri çalışılıyor artık. Intel'e böyle güçlü bir rakip gelmesi gerekiyordu dizüstü tarafında. Ben AMD'li dizüstü artık yok piyasada. Yani
yok gerçekten de.
Hele bir 3-4 senedir ben hiç görmedim. En azından elde kalmış böyle eski bir şeyler görüyordum insanların. Şimdi hiç yok. Ama Apple ile beraber hani oyun oynatabilecek ne bileyim çevrimiçi oyunları çok güzel rahat oynatabilecek AAA dediğimiz başlıkları da şöyle orta ayarlarda en azından oynatabilecek kartlar gelecek inşallah. Daha doğrusu yani o tüm Yonga olarak.
Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds çıkış tarihi duyuruldu. Beklenen paketlerden bir tanesi yani bu da.
Ki yakın süreçte geliyor zaten.
Bayağı da kişinin satın aldığını düşünürsek şimdi oyunu tükettiler. Yeni bir içerik bekliyorlar. Bu açlıklarını giderecek yeni bir DLC paketi daha geliyor. İşte Frozen Wilds biraz daha kuzeye gidip karlı kışlı bölgelerde yeni bir harita sunacak. Yeni görevlerle beraber oynayabileceksiniz. Horizon Zero'dan ben çok fazla beğenmediğim için kişisel olarak beni çok fazla şey yapmadı, heyecanlandırmadı açıkçası ama...
Ama sen bir Sony hatersın.
Yok Sony hater değil de Guerrilla Games'in bir sonraki projesini ben daha çok merakla evet. bekliyorum. Horizon Zero'dan sonra bakalım bu yapmış oldukları şık görünen oyun motoruyla neler ortaya koyacaklar.
İnşallah bakalım güzel
bir şey Sony Türkiye'de onu bir görselle paylaşmıştı. 20'a gidiyorum diye böyle bir görsel paylaşmışlar. Karda kayıyor. Yani Sony Türkiye'nin karşılayışı da bu şekilde.
Bir de 60 TL olacak. Öyle de hani, güzel bir şey var.
Fiyatı fena değil evet. Yani PlayStation oyun fiyatlarını düşündüğümüz 60 TL bayağı uygun fiyatlı.
Bedava.
Yani PC'de bazen biz ana oyunlarda alabiliyoruz. O Just Cause 3 gibi oyunları falan ilk çıktığı gün alabiliyoruz ama PlayStation'da paket 60 lira deyince şey diyoruz. Oo ucuz filan diye böyle.
Ki genelde PlayStation oyunlardaki eklentilerin online süresi de bazı oyunların tam sürümleriyle neredeyse eşdeğer oluyor.
Evet. Tunağı savunan
yine bir şey. Şu noktada
biz eleştirirken Tunağ'ın oradaki girişiyle beraber evet peki, doğru.
Şimdi Lost Legacy de mesela geliyor. 10 saatten fazla o hikaye
Lost Legacy gerçekten şey ama farklı. Gerçekten bir oyun aslında. Yani. Bambaşka bir fiyatı da çok uygun. Alınması gereken bir şey. Özür dileriz Tunağ. evet. Middle Earth Shadow of War'da mikro ödemeler bulunacak. Ne alacağız abi? Ork falan mı satın alacağız?
Bu son dönemde başlayan olay var ya. İşte.
Çok bunlar daha... dürüst bir firmaydı. Bunlar da böyle bir şey. Ama bunlar da şalman satıyorlardı herhalde değil mi? Elbise satıyorlardı.
Monolith.
Evet.
Bir şey var mıydı bunlarda?
Daha önce var mıydı? Hatırlamıyorum
İnşallah
da.
İnşallah Street Fighter gibi bir şey yapmazlar ha. Yani bossları satın al falan.
Aragorn'u satın
yok, karakterlerini daha hızlı geliştirebileceksin. Daha hızlı XP kastıracaksın falan gibi şeyler var. Yani bildiğin üçüncü partilerin yapmış olduğu şeyleri, hileleri, trainerler vardır ya. Artı 12 trainer falan diye.
Tek kişilik oyun değil mi bu zaten?
Ya bazısı şimdi oynamak istemiyor çok fazla. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyor. XP'yi kastıracağım diye uğraşmak istemiyor. Ya
senin save dosyanı alır oynarım.
Son yani. Seviye. Çat çat çat. Save dosyası da alamıyorsun artık. Veya çoğu kişi uğraşmıyor.
Evet. Evet.
O yüzden böyle çat çat hemen hızlıca gelişeyim. Steam Achievement'ları açayım. Arkadaşlarıma hava atayım falan diyebilirler. Onları parayla satacaklar yani.
Sabırsız oyuncular için.
Saçma bir şekilde oyunun şeyini bozuyor sonuçta ama bunlar da yapacaklarmış ve bayağı da iyi para kaldırıyorlar bundan.
Ya hile kullanmaktan hoşlanan, zevk alan oyuncular varsa bundan da hoşlananlar vardır.
Ya yani. Bu oyun, aynen öyle. Bu oyun bayağı güzel bir oyun olacak bence. İnşallah yani bozmazlarsa. Ben ilk oyundan inanılmaz keyif almıştım. Bana sorarsanız yani herkes oynaması gereken bir oyunlardan bir tanesi.
Görseli de çok güçlü.
Ya görseli çok güçlü. Oyunun kendisi çok güçlü. Hareketler, dövüş sistemi her şeyle çok keyifliydi. Arada kendini tekrara düşüyor gibi oluyordu ama yan görevleri yapmaz. Direkt ana görevi yaparsan tekrara düşmeden zaten.
Evet. Bosslara sürekli
evet,
ilerleyelim.
Ayrı, ayrı yerlere gidebiliyorsun. Güzel oyunda ikincisinden çok umutluyum yani. İkincisi de öyle şeyler gösterdiler ki.
Nemesis sistemi falan bir de burada bayağı bir dallanacak.
Dallanacak. Savaşlar mamaşlar da uç noktada yani. Öyle böyle değil.
Biraz böyle teknik açıdan şey gibi gözüküyor bazı sahnelerde ama böyle bir olmamışlık var gibi. Acaba böyle bir hızlıya mı geldi?
Ya zaten
geldi
oyun şey yapmışlar. Hiçbirinin üstüne grafiksel olarak bir şey eklemeyelim. Yani biz oyuna odaklanalım demiş gibiler.
Bakalım
zaten
inşallah.
İyiydi.
Keyif versin
evet. Ya iyiydi de yani şu an o kadar iyi görünmüyor tabii yani. Tam oyun
iyiydi.
İlk dönem müthişti ama bayağı bir zaman geçti üstünden.
Belki yani sonra yine oyun çıktıktan bir süre sonra işte bir Ultra HD Text Pack falan çıkabilir.
İlkine çıktığı gibi.
Evet olabilir ne bileyim ben. Sen düşünsün Gökhan böyle bir düşüncelere daldın.
Oyun gelsin de bir oynayalım ya keyif versin bence yeter yani.
Evet sen ilkini oynamıştın.
Evet çok fazla oynamadım ama sistemi falan bayağı keyifliydi yani.
Keyifliydi gerçekten de. Bir ikisi birinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle hızlı kapattık bir tempo düşmüşken. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. 4 kişilik bir program oldu bu.
4 bir arada.
Evet. 4 4'lük. Şimdi 4 yeniden 4'lük. Mesela ses kaydına bakıyorum. Stereo bir kayıt söz konusu orada. Bak görüyor musun? Umarız iki kişinin sesi iyi geliyordur. Stereo değildir. Dikkat ediyor musun Gökhan? Stereo sesi bak. İkisi ayrı ayrı oynuyor. İkisinin aynı anda oynaması gerekirken.
Aynı anda işte.
Yok bak ben konuşurken dikkat ediyor musun?
Ama sen bir mikrofona daha yakınsın bir mikrofona daha uzaksın.
Tamam işte stereo kaydediyor yani.
Onun üstüne bir feel left feel right atarak.
İnşallah hayırlısı normalde öyle yapmaması lazım mix yapması lazımdı ama evet. Bakalım hayırlısı inşallah ses iyi gelmiştir sizlere hoşçakalın diyorum.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.